Ayrım 43.
Mustafa Kemal, taassubun baştan başa kasıp kavurduğu, memleketi Birinci Dünya Harbi öncesinden bin beter bir cehenneme çevirdiği o sırada, hoca fetvasını içki kanununda ve son defada hilafetin kaldırılmasında kullanacaktır. Şimdi bu notları gözden geçirdikçe, biz titizlerin Mustafa Kemal'i 1923'te Afgan Kralı Emanullah'a benzeteceğimizi düşünemediğimize şaşıyorum. 1923'te Türkiye'miz lüzumundan fazla geri, medreseler, tekkeler, şeyhler ve derebeyleri halk yığınlarına hakimdi. Üstelik saltanat ve hilafet taraftarlığından başkentliği elden gittiği için topyekün aleyhimize dönen İstanbul gazetelerinin tahriklerinden de kuvvet almaktaydılar. Ben akşamda hemen hemen eski polemik sertliğini bulmuştum. Hava Ankara'ya karşı o kadar kötüydü. Üstelik en çok biz genç ve yazar milletvekilleri hücuma uğruyorduk. Adımız dal kavuklardı. Salonlarda, toplantılarda, her yerde itibarımızı kaybetmiştik. İstanbul'a gelince zorcu ve cakacı milletvekilleri de Ankara hakkında pek kötü bir his bırakmaktaydılar. Hemen her gün gazetelerde şöyle bir telgraf görülürdü. Ankara, nokta nokta nokta mebus, nokta nokta nokta, nokta nokta nokta mebusu, nokta nokta nokta İstanbul'a hareket etmişlerdir. Kılık kıyafetleri, tavırları ve edaları ile bunlar bir rejimi sevdirecek değil, fakat zati hazmedilmeyen bir rejimden herkesi büsbütün nefret ettirecek kimselerdi. İstanbul inatçıları havayı zehirlemekte Ankara gösterişçilerinden daha az zararlı değildiler. Zafer ve öncesi tamamıyla unutulmuştu. Bir yaz gününün küçük bir hatırasını nakledeyim. Köprüden vapura binmiş Büyükada'ya gidiyorduk. Kazım Şinasi, galiba Necmettin Sadak, rahmetli Cavit Bey ve ben güvertede beraber oturmuştuk. Moda iskelesinden vapura İttihat ve Terakki Merkez Umumi Azası'ndan rahmetli Doktor Nazım bindi. Cavit alaycı ve tenkitçiydi. Anadolu'yu da, Ankara'yı da, Mustafa Kemal'i de pek hafife alıyordu. Milletvekilliği taslamamak için tartışma aramıyordum. Fakat Doktor Nazım tam bir intikamcı ve kinci dili kullanıyordu. Hristiyan azınlıklarla Türkler arasında fark yapıldığından şikayet edecek kadar kendini unutmuştu. Politika tartışmalarını hiç sevmeyen Kazım Şinasi bile eski Merkez-i Umumi günlerini hatırlayarak bir aralık "Aman doktorcum, hiç olmazsa sen bunları söyleme" dedi. Doktor Nazım, "Bizim zamanımız başkaydı, şimdiki zaman başka" diye cevap verdi. Sonra da "Trabzon İttihat ve Terakki Şubesi'nin evrakı neşrolunsun. Kuvayi Milliye'yi kim yapmıştır öğrenirsiniz" diyordu. Cavit, "Evet Mustafa Kemal bir devlet adamı olamaz, siyaset bilmez, hükümet işleri bilmez, fakat askerliğine de bir şey diyemezsiniz ya" diyecek olmuştu. Doktor Nazım, "Askerlik mi? Ali İhsan Paşa ordunun başına geçsin, planları hazırlasın. Tam kumanda vereceği zaman sen gel, onu at, koşulu arabaya bin ve İzmir'e git" dedi. Hatta kendi aralarında birbirine zıt birçok ceryanlar Mustafa Kemal'i yıkmakta birleşmişlerdi. Hiç kimsenin de bir programı yoktu. Mustafa Kemal yıkılıp da ne olacaktı? Şimdi daha iyi düşünüyorum. 14 Mayıs 1950'yi 1923 yılına doğru götürünüz. Ne olacağımızı kolayca anlayabilirsiniz. Bereket Mustafa Kemal tanıdıkları adam değildi. 4. Feylesof, fiillerin tarihi fikirlerin tarihidir der. Devrimci Mustafa Kemal'i yoğuran fikir hareketleri nelerdi? Mustafa Kemal kimleri ve neleri okumuş, kafasını nasıl hazırlamıştı? Bu metotlu bir hazırlanış değildir. Bizim Tanzimat'tan sonraki fikir hayatımız, Fransız ihtilalcilerini yetiştiren tarih, felsefe ve ilim geçmişine benzemez. Bu üstünkörü bir ıslahat edebiyatıdır. Onda ne ekonomik ne sosyal bir meslek karakteri vardır. Tanzimat'tan sonraki devrimizde meşrutiyetteki Türkçülük akımına kadar Kafalara yön verici sanatçılar ve düşünürler görülmez. Bu edebiyat bazen uyanık vatanseverler, bazen vatanlarını da milletlerini de hor gören Frank taklitçileri yetiştirir. Nasıl bir cemiyet olacağız? Nasıl bir devlet olacağız? Batılaşma tarihin tanınmış adamları eserlerinde böyle suallere cevap vermemişlerdir. Bir hürriyet ve meşrutiyet davasıdır gider. Bu ise bir rejim meselesidir. Osmanlı Devleti'nin ve cemiyetinin yeni zamanlara göre nasıl gelişmesi lazım olduğunu tartışan fikri, ekonomik ve sosyal devrim davası değildir. Din ve dünya işleri birbiri içindedir. Devletin teokratik niteliğine dayanan ve halkın cehaletiyle taassubundan kuvvet alan medrese faktörü, bütün milli hayat üzerinde baskısını ve kontrolünü hissettirir. Üniversite, düşünce terbiyesi bakımından medresenin hükmü altındadır. Kadın hür değildir, düşünüş hür değildir, yaşayış hür değildir. Hür düşünmeyi ve hür yaşamayı isteyen vatandaşları gibi Mustafa Kemal de bu baskıyı geceli gündüzlü hisseder. Ondan nefret eder. Fakat bu nefret Mustafa Kemal'i tatlı su türkü gibi memleketinden ve milletinden tiksindirmez. Onu ümitsizlik içinde yıkıp devirmez. Bilakis ona ilk fırsatta bu baskıdan silkinmek, bu baskıyı, asıl hürriyet olan düşünce, vicdan ve yaşama hürriyetlerini yasaklayıcı baskıyı yıkıp devirmek aşkını verir. O da meslek kitapları dışında umumi bilgiler edinmiştir. İyi muhakeme eder. Okuduklarını, gördüklerini ve dinlediklerini iyi kavrar ve onları terkip etmesini bilir. Hayat ve sergüzeştleri kendisini bir şeye inandırmıştır. Biz batılı bir millet ve bir batı devleti olmadıkça kurtulamayız. Bizi batılı bir millet olmaktan ve bir batı devleti haline gelmekten alıkoyan gelenekler ve müesseseler ortadan kalkmalıdır. Taassuba karşı açıkça cephe alınmalıdır. Halk kara kuvvetin pençesinden kurtarılmalıdır. Halkı biz yetiştirmeliyiz. Onu kara kuvvet yobazlarının eğitimine bırakmamalıyız. Mustafa Kemal'in Türkçülük hareketini takip etmiş olduğunu sanmıyorum. Kuvayi Milliye devrinde ve sonrasında ise bilhassa Türkçü fikir ve sanat adamları ile temas etti. Ziya Gökalp'e geç ve güç ısındığını hatırlıyorum. Asla siyasi ırkçı ve Turancı değildi. Türkiyeci, Türkiye Türkçüsüydü. Sonradan dil ve tarih bakımından o kadar sarıldığı milliyetçilikte Asya'ya doğru ve geriye doğru bakmazdı. Bu meselelerle de hayli sonradan ilgilenmiştir. Mustafa Kemal büyük bir realistti. Siyasette ütopyacı zaaflarına düşmekten kaçardı. Ziya Gökalp tanıdıktan sonra Mustafa Kemal'e hayran kalmıştır. Çünkü devrimci olarak en ileri Türkçülerin bile kurtulacaklarını sanmadıkları, ortaçağ müesseselerini bir hamlede yıkmış ve Türk milliyetçiliğine engin ufuklar açmıştı. Mustafa Kemal'in devrimcilik mesleğinde ilmiyi andıran formüller sonradan ve kendiliğinden doğacaktır. Kurtuluş devri nihayet bulduktan sonra devrimcilik eseri ilk zamanları hatıra gelmeyen hayret verici bir tecanüs gösterecek ve ileri Türkçüler bütün harekete Kemalizm ismini vereceklerdir. Mustafa Kemal bir memleketliydi. Avrupa'ya birkaç defa uğramıştır. İlk seyahatlerine dair tuhaf fıkralar anlatırdı. Fethi Bey ateşe militer olduğu vakit Paris'e gitmişti. Selanik'te şapka ve sivil esbab almak üzere bir mağaza seçmiş. Uzun tüylü Tirol şapkasından pek hoşlanmış ve satın alarak valizine koymuş. Fethi Bey vestiyerde o şapkayı görünce bu da ne Kemal diye hayret etmiş. Mustafa Kemal ise onun hayretine şaşmış. Beğenmedin mi? Mağazada en çok onu beğendim. Sokakta bu şapkayla kimseyi gördün mü? Hemen orada kendi şapkalarından birini vermiş. Grand Otel'de telefonla hizmet ettirmeyi bir türlü beceremedikleri için kahvaltı istemek üzere yatak odasının kapısında arkadaşıyla bir garson yakalamak için nasıl nöbet tuttuklarını gülerek hikaye ederdi. Büyük Harp'te tedavi olunmak üzere Viyana ve Karlsbad'da bulunmuştu. O seyahatten kalma bir hatıra defterini ara sıra okurdu. Defter Fransızcaydı. Zannederim bir kadından Fransızca ders almış olmalıdır. Fransızcayı az konuşmakla beraber okuduklarını anlayabilecek kadar bilirdi. Çankaya'da devrimcilik hayatına giren Mustafa Kemal'in hazırlanışı üzerine edindiğimiz bilgiler bunlardı. Sofraları uzun sürer, herkesi konuşturur, sabırla dinlerdi. Medeni kanun fikri Mahmut Esat, Saracoğlu, Şükrü Kaya gibi batıda okumuş Türkçüler tarafından ilham olunmuştur. Latin yazısı biz birkaç Türkçünün devamlı telkinleri sonucuydu. Bir arı gibi çiçeklerden bal toplardı. Ama o yapmalıydı. Onsuz hiçbirinin yapılmasına imkan yoktu. Kemalizm. Devrimler. 1. Gerçekte değişen neydi? Hiçbir şey veya pek az şey. Padişahlar kalkmıştır ama Bil İrsü Vesil Tihkak Vahitettin'in yerine geçen Abdülmecit halifedir ve Dolmabahçe Sarayı'nda oturmaktadır. Müslümanlıkta dinle dünyanın birbirinden ayrılmayacağını iddia eden hocalar, halifenin padişah da olması lazım geldiği fikrinden caymamışlardır. Muhafazakar Osmanlı ve sağ eğilimli Türkçüler de hala meşrutiyetçidirler. Mustafa Kemal hilafeti padişahlıktan ayırmakla ve devlet merkezini Ankara'ya nakletmekle bütün hüküm ve nüfuzu kendi şahsında toplamak isteyen bir zorlama yapmıştır. Fakat meclis eski meclistir. Hükümet başkanını ve üyelerini ayrı ayrı o seçer. Mustafa Kemal de nihayet bu meclisin reisidir. Bir gün meşruti hükümdarlığa dönmek için bu sistem olduğu gibi kalmalıdır. Gün doğmadan meşime-i şebden neler doğar? Mustafa Kemal yarın ölebilir, öldürülebilir, itibarını kaybedebilir. Büyük gazeteler İstanbul'da çıkmaktadırlar ve halk efkarını bu güzel ihtimale hazırlamaktadırlar. Mecliste hiç kimse Cumhuriyet kelimesinin ağza alınmasını istemez. Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve fikirdaşları ise sık sık rejimdeki bu gayri tabiiliğin çabuk nihayet bulması gerektiğini ileri sürmektedirler. Yabancılara göre Türkiye'de devlet şekli askıdadır. Bir gün kapalı bir grup konuşmasında İsmet Paşa, yabancıların devlet şekli üzerindeki bu şüphelerini milletvekillerine anlatmıştı. Bir günde Mustafa Kemal, galiba Avusturyalı bir gazeteciyle görüştüğü sırada, Cumhuriyet kelimesini ağzından kaçırması üzerine meclisin ve İstanbul gazetecilerinin yüreği oynamıştır. Mustafa Kemal'in bu dil sürçünü düzeltmesini istemişlerdir. Başlarında Hamdullah Supi, Tanrı Över'i görmek hayli tuhaftı. Yine bu küçük odada geçen bir konuşmayı 11 Eylül 1923 tarihli notlarım arasında saklamışım. Konuşmanın rejim meselesine değinen kısmını buraya alıyorum. Divandan sonra saat yarımda reis vekili Sabri Bey, rahmetli Sabri Toprak ve bir iki arkadaşla yemeğe çıkıyorduk. Meclisin iç kapısından bahçeye ineceğimiz sırada Mustafa Kemal Paşa'nın hademeye pabuçlarını sildirdiğini görünce durduk. Gözünde kendini bir tuhaf değiştiren, olduğundan daha zayıf ve yaşlı gösteren, kenarı kapaklı toz gözlüğü vardı. Parti toplantısının kaçta olduğunu sordu. 3'teydi. Bana 1'de olduğunu söylediler, onun için erken geldim dedi. Odasına giderken bizi de çağırdı. Milletvekili olmakla beraber hala yaverliğini yapan eski subaylardan biri parti tüzüğünün son şeklini getirdi. Tüzük bugün bütün milletvekilleri tarafından birer birer imzalanacaktı. Biraz sonra cebinden tüzüğün bir nüshasını çıkardı. Sayfa açığına yazdığı Fransızca bir cümleyi okudu. Bu Fransız Cumhuriyeti'nin bir ve gayri kabili tecezzi olduğunu söyleyen cümleydi. Dün akşam Fransız ihtilal tarihini gözden geçirdiğim vakit not etmiştim dedi ve sildi. Bir sualim üzerine kanun-ı esasi tadilleri meselesine geçtik. Biraz önce içeriye giren Yunus Nadi de aramızdaydı. Gazi dedi ki, Cumhuriyet ne demektir? Kamusa baktım, chose publique kelimeleriyle tercüme edilmiştir. Bizde manası ne olmalı? Gazi'nin sözü hangi konu üstüne getirmek istediği belliydi. Kanun-ı Esasi'de yeni hükümet şeklini açıkça göstermek sırası geldiğini söyleyen Sabri Bey, mesele bugünkü vaziyetin ifade edilmesinden ibarettir dedi. Gazi, ben projeyi gördüm, çok eksik yerleri var. Bu hafta kendim uğraşacağım. Sonra bazı arkadaşlarla hususi müzakerede bulunuruz ve fırkaya getiririz dedi. Yunus Nadi, bunu en kuvvetli zamanımızda yapmalıyız. Gazi kalemini masaya vurarak, en kuvvetli zamanımız bugündür dedi. Sonra yeni kanun-ı esasinin kendi niyetine göre ilk maddesini okudu. Türkiye Cumhuriyet usulü ile idare olunur ve bir halk devletidir. Nihayet yakında Cumhuriyet'in ilan olunacağını mecliste Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından işitiyorduk. Haber ağızdan ağza yayılarak mecliste herkes şüpheden kurtulacaktı. Acaba böyle bir havadisi ölüm haberi gibi bekleyenler harekete geçecek miydi? Aramızdan biri sordu. Reisi cumhur olduktan sonra gene halk fırkasının reisi kalacak mısınız? Gazi gülümseyerek aramızda öyle dedi. Reisi cumhurluk müddeti üzerine konuştuk. Onun fikrince reisi cumhur Büyük Millet Meclisi'nin de reisidir. 4 sene, 7 sene bahisleri geçti. Bir gayretkeş, kaydı hayat şartıyla da olabilir dedi. Gazi sert bir tavırla bunu reddetti. Bir arkadaş fesih hakkı meselesini açtı. Gerçi şimdiki meclis için düşünülecek bir şey yok. Sizin hükümetleriniz daima ekseriyet bulabilir. Fakat fırkalar çoğalınca hükümetsizlik tehlikeleri de baş gösterebilir. Buna ne çare düşünüyorsunuz? Millet meclisi kendi kendini feshedebilir. Bu cevap emniyet verecek gibi değildi. Arkadaşların ortaya sürdüğü fikirler şöyle hülasa olunabilir. Cumhuriyeti Fransa'daki şekliyle almak arzusunda olanlar, bu hakkı reisi cumhura ve hükümete bırakmak teklifinde bulundular. Eski iddiatçı Sabri Bey, fesih hakkının meşrutiyet devrinde 2 defa kötüye kullanıldığını hatırlatarak ihtiyatlı olmayı tavsiye etti. Bir arkadaş, acaba fesih hakkı şartlarını son derece kayıtlamak, mesela reisi cumhur ve hükümetin bu hakkı ancak fırkalar arasındaki nispetsizlik anarşiye verdiği zaman kullanılması daha doğru değil midir dedi. Gazi, millete müracaat eder referandum yaparız cevabını verdi. Arkadaşlar bu usulün karışıklığını ve sebep olabileceği buhranları öne sürdüler. Münakaşaya gene kendisinin bulduğu şöyle bir formül üstünde karar kıldı. Reisi cumhur ve hükümet, millet meclisi ifa-i vazife imkansızlığında kaldığı vakit yeni intihabat icra ettirmek hakkına haizdir. 10 Eylül'den 29 Ekim'e kadar 49 gün var. Yukarıdaki notu buraya alışımın sebebi, Cumhuriyet meselesinin sonuna kadar bir sır olarak saklanıp, bir gece top sesleriyle ansızın ortaya çıkmış olmadığını anlatmaktır. Ankara'da ve İstanbul'da düşünebilen, görebilen ve duyabilen herkes biliyordu ki, hiçbir yerde benzeri olmayan o rejim öyle gidemez. Bir şey olacağı, bir şey hazırlandığı belliydi. Devlet şeklinin Cumhuriyet ve Mustafa Kemal'in Cumhur Reisi olmasını istemeyenler, halk efkarını kendileriyle beraber sürükleyeceklerine inanmaktaydılar ve bu inanışlarında haklıydılar. Eski Türkiye'de Cumhuriyet sözü, şapka sözü kadar kötü ve korkuluydu. Yobaz lügatındaki manasıyla gavurluk mahiyetindeydi. Gerçi Tanzimat'tan sonraki edebiyatta ilk halifeler rejiminin cumhuriyet demek olduğu gibi 1-2 fıkraya tesadüf olunabilir. Fakat eski Türkiye'de hiçbir zaman cumhuriyetçilik diye bir fikir akımı olmamıştır. Olmasına da imkan yoktu. Bir Osmanlı'ya cumhuriyetçi demek, o zaman için gavur demek, bugün için komünist demek gibi bir şeydi. Öyleyse Cumhuriyet, Millet Meclisi'nin bir toplanışta vereceği kararla emrivaki olmamalıydı. mecliste ve gazetelerde tartışmaya konulmalıydı. Ayrıca milletin oyu alınmak gibi tekliflere fırsat verilmeliydi. Muhafazakarlar böyle bir devrimi millete istetmemenin ne kadar kolay olduğunu bilmekteydiler. Ama halk her tarafta medrese mutaassıplarının ve mürteci derebeylerin kat'i otoritesi altında olduğundan Mustafa Kemal de hasımlarının elindeki bu kolaylığın farkındaydı. O sıralarda Mustafa Kemal'e halife olmak teşvikleri dahi yapılmıştır. Bu teklifi Hindistan'dan Antalya milletvekili Rasi Hoca da getirdiydi. Kendi kendime hanedanın bütün itibarını kaybederek bir düşman zırhlısının güvertesinde intihar etmiş olduğu o devirde Mustafa Kemal'in yerine Enver'i koyarım. İran'da Rıza Şah ne yaptıysa onun da öyle yapacağı bana pek yakın bir ihtimal gibi görünür. 1923 yılının o haftalarında Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyetçilik akımı var mıydı? Hayır. Mustafa Kemal ne yapsa ona itirazsız razı olacaklar dahi, içlerinden keşke bunu yapmasa diyorlardı. Mustafa Kemal o mecliste fikir tartışmalarıyla tabii bir ekseriyet elde edemezdi. İnce politika taktikleriyle bir teslimiyet havası yaratmalıydı. Ya vekil seçilmek ya yüksek meclis ve hükümet kadrosuna Mustafa Kemal'i frenleyeceği sanılan şahsiyetleri getirmek için el altından bir hizip kaynaşması vardı. Mustafa Kemal bu kaynaşmayı ancak kendi hakemliğiyle içinden çıkılabilecek bir buhrana doğru sürükletti. Meclisteki bazı seçimleri kendi aleyhine bir hareket sayarak bu oyuna gelmeyeceğini gösterir bir tavır takındı. Kimse de Mustafa Kemal'le açık bir savaşa girişmek niyeti olmadığı için onun bu tavrı gerçekten bir anarşiye doğru gidildiği duygusunu yaydı. Eski arkadaşı Başvekil Fethi Bey, bu kuvvetli bir hükümete ihtiyaç olduğu havası içinde istifasını verdi. Mecliste birçok listeler meydana geldi. Fakat bu listelerde şahsiyet denebilecek olanlar Mustafa Kemal'den ayrılamazlardı. Ne onlarsız bir hükümet yapmak ne de Mustafa Kemal kendilerine seçilmeyi reddetmek tavsiyesinde bulunduğu için onlarla bir hükümet kurmak ihtimali vardı. Öyle bir hal ve şart doğdu ki ya Mustafa Kemal'i düşürmek yahut onunla birlikte yürümek yollarından birini tutmak lazım geldi. Düşürmek mümkün olsa bu fikir etrafında bir hayli insan toplamak imkanı da yok değildi. Fakat düşürmek mümkün değildi. Gerçek bir ihtilalci karşısındayız. O sonuna kadar her şeyi göze almıştır. Kimseye ne yapacağını da söylemez. Çankaya Tepesi'nde kendisinden her şey beklenebilecek esrarlı bir talih kuvveti bağlamıştır. Muhalifleri ise işlerin kendiliğinden diledikleri gibi gelişmesini, gizli gizli ve hiçbiri ortaya atılmayarak hazırlamaktan başka bir şey yapamamaktadırlar.